Ayrım 13, sayfa 191. Tresh tamamen resimlere dalmış. Resimdeki erkeklerin yüzlerinden uzun uzun bakıyor ve kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. En sonunda işlerinden bir tanesini seçti. Uzun yüzlü gülümsemeye çalışarak poz vermiş, yarı kel, tombul yüzlü birisini seçti. İşte ağzına laf alacağın adam bu. Uzun neredeyse bağırarak çıkarmıştı ağzından. Yatağın üzerinde bağdaş kurmuş, otururken zıplayarak sevinç gösterisinde bulundu Tracy. Sonra üzüllendi. O adamın ağzından lafları almak için katlanacağı şeyleri düşündü ve kendisine olan kızgınlığı depreşti. Mert bunu anladı ve yanına gidip onu elinden tuttu. Sen çok büyük bir amaca hizmet ediyorsun Tracy. Emin ol bu görev sonrasında sonsuza kadar rahat etmeni sağlayacak bir kaynağın sana aktarılması için elimden geleni yapacağım. Bunları söylemene gerek yok. Şimdiye kadar ne yaptıysam kendim için yaptım. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum Mert. Deniz Thresher'ın kendine adamış hallerini şüpheyle izlemeye devam etti. Bu kadında bir şeyler var diye düşündü. Her şeyle çok iyiydi. Şüphe edilmeyecek birisi gibi görünüyordu. Ve işte tam bu noktada Deniz'in sezgileri çalışmaya başlıyordu. Her şey mükemmel olduğu anda o şüphelenmeye başladı. Ve ruhunu yıpratan şey de buydu zaten. Neden onu seçtin? Deniz sert bir ses tonuyla sordu. Thresh yaşlanmaya başlayan göz stres yaşanmaya başlayan gözlerini silerek gerildi ve sanki Deniz ile kendini eşit tutmaya çalışarak cevap verdi. Kadınlık gururun ona bu davranışı yaptırdığını anlamıştım ben. O kadar çok erkek tanıdım ki onların ne zaman nasıl davrandıklarını o kadar iyi bilirim ki görünüşlerin onların da sünnelerini ve kişiliklerini ne kadar derinden etkilediğini de. Ve tabii bu görüşleriyle ilgili olarak onlara ne söylersem nasıl sonuçlar alacağımı ve bir şey söyletmek için onların içeride gizledikleri ezik ve korkak kalbi nasıl ele geçireceğimi. Bunları söylerken Deniz'in gözlerinin tam içine bakıyordu. Deniz uzun yıllar boyunca yaşamış. Diğer acıların ve deneyimin parıltısını, karanlığın ve kendine güvenini görüyordu. Trace hangi politikacının nasıl bir iş dünyası olduğunu artık resimlerine bakarak bile söyleyebiliyordu. Uzun yıllar boyunca pis bir işin acısını çekmişti ve şimdi bu deneyimi kendini kazandıranlara kendi karşı acımasızca kullanacaktı. Bunu nasıl yapacağı konusunda bir süre konuştular. Fazla zamanın olmadığı konusunda hemfikirdiler. Tracy sanki bir şef olmuş gibi davranıyordu çünkü artık uzmanlık alanına girmişti olaylar. Her şeyi planladı, yavaş yavaş işin havasına kendisini kaptırıyordu. Bu durum Mert'in hoşuna gidiyordu. Deniz için aynı şey söylenemezdi. Bunun sebebi hala Tracy'den şüpheleniyor olması mıydı yoksa başka şey miydi? Bu zaman gösterecekti. Ama her şey, her ne kadar Tracy'ye yardım ediyor görünse de, onun kesin başarılı olabileceğini düşündüğü anlarda çileden çıkıyordu. Seçilen kişi, İş Güvenlik Bakanı Michael Herman'dı. Alman asıllı iyi bir ailenin Amerika'da uzantılarındandı. Ailesinin kökeni yüzyıllarca yıl önceki Bavyera Illuminati spekülasyonlarına kadar gidiyordu. Ama bu geçmişiyle ilgili hiçbir iz bulamıyor. Ama geçmişiyle ilgili hiçbir iz bulunamıyordu. Görünüşte çok akıllı olmayan ve kolay etki altına kalan birisiydi. Dosyasında da aynen böyle yazıyordu ve Tracy tam da doğru insanı seçmiş olması hepsini şaşırtmıştı. Bazen deneyim ve uzun süren istihbarat çalışmalarının yarattığı artı değeri anlık olarak yaratabiliyordu demek ki. Bundan sonra Deniz her ikisine de Herman'ın nerelere gittiğini, akşamları kimlerle beraber olduğu ve ne tür kadınlardan hoşlandığı ile ilgili çok detaylı bir briefing verdi. Ayrıca Tracy'de duyduğu detaylar daha çok şaşırıyordu. O kadar tanışmıştı ki adamı gerçekten de yapması gereken doğru yerde durup doğru şeyleri söylemekti. Büyük ihtimalle gerisi kolayca gelecekti. Ertesi gece, Tracy Michael Herman'la tanıştıktan kısa bir süre sonra adamın inanılmaz bir alkolik olduğunu fark etti. Oysa dosyasında bu yazmıyordu. Alkolikler asla iyi birer bilgi kaynağı olamazdı. Bu kadar ayrıntılı tanıtılan bir insanın en önemli özelliğini atlanmış olması derin şüpheler uyandırdı Tracy'de. Nasıl bir dünyaya adım atmaya başladığını hissedebiliyordu. Paranoyalar ve tehditler dolu bir dünyanın tam kenarında, hatta biraz da içindeydi. Eğer hayatını kurtarabilirse Bir daha asla bu tür işlere bulaşmayacağına dair söz verdi kendine. Gece ilerliyor ve işler bekledikleri gibi gidiyordu. Herman gerçekten de açılmaya ve konuşmaya başlamıştı. Önceki hükümetin elinden yönetimi nasıl yasa dışı yollar kullanarak aldıklarını, Herman'ın tabii ki bu işteki olmazsa olmaz takıntılarını ve yönetimden uzaklaştırılan politikacılar hakkında ağza alınmayacak sözlerini dinlemek zorunda kalmıştı. Tracy ama biliyordu ki bunlar yeterli değildi. Bilgilerin rengi Herman'ın teklifi üzerinde onu evine doğru giderken değişti. Arabada çok garip şeyler söylemeye başlamıştı adam. Sir El diye birisinden bahsediyordu. Bunu aslında çözmek zorunda oldukları kişiydi. Stilson'a kabine toplantısı sırasında nasıl davrandığını anlatıp gülüyordu. Herman histeri krizine girmiş gibi gülüyordu. Ve Tracy ile olan yakınlığı bu gülme krizleri sırasında daha da artıyordu. Tracy kendisini avukat olarak tanıtmıştı. Hem de zengin bir avukat. Daha ne isterdi ki Herman? Güzel ve zengin bir avukatla beraber olmak muhteşem bir şeydi ve onun zekasından faydalanabilirdi. Eve geldiklerinde Herman'ın kendisine ve Tracy'ye olan güveni epeyce artmıştı. Alkolizmin etkisi Tracy'yi neredeyse bir ortağı gibi görmeye başlamıştı. Sir Elin her ne kadar büyük bir deli olduğundan bahsediyordu. Daha doğrusu sarhoş halde sayıklıyordu. Bütün Orta Doğu'nun ve kutsal toprakların tek hakim olma hayalinden bahsetmeye başlayan Tracy her şeye çok yakın olduğunu anladı. Ama ters giden bir şeyler vardı Herman'a göre. Sanki Orta Doğu'da bazı güçler devrilen Amerikan hükümetiyle işbirliği yapıyor ve Sir Elin'in dünyayı mahvetmesini engellemeye çalışıyordu. Tracy yavaş yavaş konuyu Türkiye'ye getirdi ve bunu nasıl yaptığını bilmiyordu. Sanırım artık ben de profesyonel bir ajan olmaya doğru ilerliyorum diye düşündü. Konu Türkiye'ye gelince Herman gülmeye başladı. O konuda harika şeyler oluyor. Sir El denen büyük patron Türkiye'yi yönetmek için dahice bir plan kurmuş. Türklerin Dışişleri Bakanlığı'nı kaçırdı. Onu Texas'taki bilimsel araştırmalar merkezinde tutuyor ve beynini yıkamaya çalışıyormuş. Buna inanabiliyor musun? Bakanın beynini yıkayıp daha sonra serbest bırakacak ve o sayede Türkiye'yi yönetmeye kalışacak. Tanrım. Bu delilerde işim ne? Ben ne yapıyorum bilmiyorum. Tracy aldığı bilginin mutluluğuyla öyle gülüyordu ki Herman aslında Tracy'nin anlattığı hiçbir şeyi anlamadığı düşüncesine tek düşüncesi yatağa gitmek olduğunu sanmaya başlamıştı. Herman mutlu sona doğru yaklaşırken artık hiçbir şey düşünmeden konuşuyordu. Alkolün etkisiyle o kadar uyuşmuştu ki büyük ihtimalle ertesi gün bu anlattıklarının hiçbirini hatırlamayacaktı. Sonra Eli bu hafta onu Texas'taki merkeze gidip Dışişleri Bakanı ile tanışacak ve onu etkilemeye çalışacak. Ama bana söylenenlere göre keçi gibi inatçıymış. Çok üzerine gelinirse fena öfkeleniyormuş. Tracy duyduklarına inanamıyor muydu? Her şeyin bu kadar da basit çözüleceğine inanamıyordu. Kolayca öğreniyordu gerekenleri. Ha bak canım, bir de Sörel'in Türk sevgilisi var ki sorma. Kız sıradan bir kız ama nasıl da Sörel'in aşkını kazanmış. Kısa saçlı, atletik yapılı bir afet. Muhteşem bir yaratık. Sanırım o kızın da Türkiye'de garip bağlantıları varmış. Sir Elia'ya göre bu konularda inanılmaz bilgiler verdiği söyleniyor. Tanrım, bu ne büyük şans. Böyle bağlantılarımın olması ne kadar da isterdim. Herman'ın son sözleri Tracy'yi beyninden vurmuştu. Kulakları uğuldamaya başladı. Ne düşeneceğini bilemiyordu. Bu doğru olamaz. Yoksa denizden mi bahsediyordu? İşte şimdi her şeyi yerine oturtmaya başlamıştı. Deniz'in Herman ile diğerleri hakkında nasıl bu kadar geniş bir bilgi sahibi olduğunu şimdi anlıyordu. Yoksa bunca detayı başka türlü öğrenmesine imkan yoktu. Gözleri önüne serilen gerçek karşısında tüyleri diken diken oldu. Nasıl oluyordu da Deniz bu kadar rahat davranabiliyordu? Belki de bu adamın kendisiyle hakkında bilgi sahibi olmadığını düşünüyordu. Mert tehlikede miydi acaba? Zihninde binlerce soru geçti. En iyisi işler düzelene kadar durumu hiç fark ettirmemekti. Ama belki bir aşamada Deniz bu operasyonu mutlaka etkisiz hale getirmek isteyecekti. Bir fırsat bulursa bunu Mert'e anlatmalıydı. Ama çok dikkatli olmalıydı. Mert ona ve gruba çok güveniyordu. Bu güveni sarsacak hiçbir bir şeyler yaparsa eğer kendisi hakkında düşüncelere kapılabilirdi. Tracy işin en zor kısmına gelmişti. İstediği her şeyi öğrendikten sonra bu garip adamla aynı odada kalmak acı vericiydi. Ertesi sabah Tracy, Mert ve Deniz bir odanın içinde gergin bir ruh haliyle hazırlık yapıyorlardı. Deniz pek çok silah getirmişti yanında. Mert ile bunları paylaşıyorlardı. Texas'taki bilimsel araştırma merkezinin artık önlerinde tek hedef olduğu ortaya çıkmıştı. Ve bu hedef en kısa zamanda hatta hafta sonu ulaşılması gerekiyordu. Ancak bunu nasıl yapılacak kafalarında soru işaretiydi. Pek çok yöntem olabilirdi. Mert'e göre en iyi yöntem ağır silahlarla binaya saldırmak ve önlerine gelen herkesi temizlemekti. Ancak bu durum hayli karmaşık bir hale getirdi. Bir başka seçenek oraya gizlice girmeye çalışmaktı. Ancak bu kadar önemli işler yapan bir şebekenin ne tür güvenlik önlemleri almış olabileceğini düşünmek bile istemiyorlardı. Bu binanın bir haritası ve gizli çıkış yerleri olup olmadığını bulabilirim. Mert şaşkınlıkla denizi izlerken Tracy'nin bakışları çok farklıydı. Şaşkın ve öfkeli, biraz da şüpheli gözlerle bakıyordu. Ne oldu? Bana neden öyle bakıyorsunuz? Yıllardır bir sürü bağlantı kurdum ve o binanın haritasını bulabilirdim. Bana sadece bir gün verin. Tamam Deniz. Peki bana kaynaklarını açıklamayacak mısın? Buna gerek var mı? Belki duysan kaynaklarımı tanımak istemeyeceksin. Bu ilginç işte. Peki sen bilirsin. Akşama o kadar haritayı istiyorum. Akşama kadar o haritayı istiyorum. Tamam, tüm yolları sorgulayacağım. Bu akşam haritayı sana ulaştıracağım. Şimdi hemen gitmem gerek. Deniz hızla yerinden kalktı ve odanın kapısına vurup çıktı. Mert ve Tracy birbirlerine baka kalmışlardı. Bir süre sessiz kaldı. Mert Tracy'nin kendisine bir şeyler söylemeye çalıştığını anlamıştı. Aslında bunun dün geceyle alakalı olduğunu bildiği ve Deniz'in yanında anlatamadığını hissetmişti. Söyle bakalım Tracy, Deniz'in bilmemesi gereken ne biliyorsun? Kadın bu sözleri duyunca çok korktu. Sanki beynini okuyordu Mert. Gözlerini hiç tekin bakmıyordu. Şeytan da meleğin karşısında mıydı? İyilik adına kiralanmış bir katil gibiydi. Mert bak, bunun gerçekten onunla ilgili olup olmadığını bilmiyorum. Uzatma söyle, o adam Herman denen beyinsiz bana hala inanmadığım bazı şeyler söyledi. Peki bunlar Deniz'le mi alakalı? Evet. Mert kendisine ufak bir kısmı... Mert kendisi mutfak kısmına soğuk bir şeyler almaya gitti. Tracy onun bu kadar sessiz ve sakin olması anlam verememişti. Adam psikolojik özellikleri gerçekten normal değildi. Sen bilmiyorsun. Kurt'u aradım ve ona Deniz'le bilgiler verdiği dosya için teşekkür ettim. Ne oldu? Bana Deniz'e böyle bir dosya vermediğini söyledi. Tracy, Mert'in yüzüne dehşetle baktı. Düşündüklerinin gerçek olduğunu hissediyordu şimdi. Peki sen nereden anladın? Açıkçası hala tam emin değilim. Ama onunla tanıştığım andan beri garip bir gerginlik hissediyorum. Benim insanların düşüncelerine sizinleme gibi kötü bir huyum var. Hiçbir şey anlamıyormuş gibi gördüğüm anlar. Aslında karşımdaki insanı en ufak parçasına kadar analiz ettiğim anlardır. Deniz konusunda başından beri çok iyi şeyler hissetmiyorum. Beyninde bazı garip çelişkiler barındırıyor. Bence ne yapacağız? Bu çok tehlikeli bir durum. Büyük ihtimalle bize o bilimsel araştırma merkezinin haritasını ve gizli geçişlerini gösteren bir şeyi her şeye getirecek. Mert bile bile bir tuzağın içinden çekiliyormuşuz gibi geliyor. Evet, tam da bunu yapacağız. Bir tuzağın içine girmek zorundayız. Çünkü aradığımız şey bu tuzağın içinde. Bana başka türlü ulaşma şansımız yok. Peki sonra sana ne yapacağız Mert? Bunlar sıradan... İnsanlar değil. Ve o tuzağın içerisine girersek bir daha asla çıkamayabiliriz. Ben ülkem için bu riskleri almaya hazırım ama sen böyle bir şey yapmak zorunda değilsin. Artık gidebilirsin. Yapabileceğinin fazlasını yaptın. Bu arada 100 bin dolar eğer yaşayabilirsem daha fazlasını da alacaksın. Tres ne yapacağını bilemiyordu. Buradan ayrılıp gitmek bir işi yarım bırakmak anlamına gelirdi ve hayatında doğru dürüst kendisine güven sağlayan ve saygı duymasına neden olan tek davranış biçimi aslında bir işi yarım bırakmamasıydı. Ama öte yandan da iyisiyle kötüsüyle koskoca bir hayat duruyordu. Şimdiye kadar kimsenin kendisini adam yerine koymadığı bir hayat. Hayır. Vereceği karar açıktı. Mert'le gidecekti sonuna kadar. Peki içeride ne yapacağız? Tracy biz diliyle konuşması Mert'i sevindirdi. Neden bilmiyordu ama onun yanında olmasını istiyordu. Bu sezgilerine güvenmekten başka bir şey yapmayacaktı. Hep güvenmiş sezgilerine buna devam edecekti. İçeride ne yapacağımızı gerçekten bilmiyorum. Bütün gücümle savaşacağım ve o Sorel denen adamı yok etmeye uğraşacağım. Ve tabii ellerindeki politikacıları kurtarmalısın. Evet, zaten Sorel'i halledilirse geri çorap söküğü gibi geleceğinden hiç şüphem yok. Çok cesursun ve kendine çok güveniyorsun. Evet, benim işim bu. Asla düşünmem. Ama doğrusunu söylemek gerekirse düşünmem gereken yerler dışında. Düşünmem demek, ölmem demek anlamına gelir. Bu durumda sana güvenmeli miyim? Güvenmek mi? Burası tehlikeli bir işteyken kendinden başka kimseye güvenmiyor musun Tracy? Ama senin için elimden geleni yaparım, biliyorsun. Biliyorum. "24 Ekim 2007. Selçuk gözlerini açtı. Nerede olduğunu çok iyi biliyordu. Başı dehşetli bir şekilde ağrıyordu. Üzerinde ne kadar süredir deney yaptıklarını artık kestiremiyordu. Algılara allak bullak olmuştu. Eğer bir gün bu alanlar aldatma fırsatı bulursa kimsenin ona inanmayacağını biliyordu. Herkes uzaylılar tarafından kaçıldığını iddia eden insanlara olduğu gibi davranacaktı ona. Kolları bağlı değildi. Bu garip yere geldiği ilk günden beri inanılmaz derecede uyumlu davranmıştı. Hatta birkaç kez kapısı açık bırakılmış ya da kendisini bağlamayı unutmuşlardı. Ama o kaçmaya asla yeltenmemişti. Bunların kendisini denemek için yapılmış oyunlar olabileceğini düşünmüştü çünkü. Bu tür işlere kafası çalışıyormuş. Bu konularda işleyen pek çok kitap okumuştu. Ve şimdi bu okuduğu kitapların yararını görüyordu. Merkeze geldikten sonra bu onun araştırmada uyumlu davranması ve aşağı yukarı doktorların beklediği sonuçların alması ki Selçuk onların neler beklediğini bir süre sonra anlamaya başlamıştı. Genel olarak merkezdeki her çalışan da Selçuk'a karşı bir tür güven duygusu oluşturmuştu. Ve Selçuk ilk anda beri bu merkezi yok etmeyi düşünüyordu. Bunun için çok sabırlı olması gerektiğini biliyordu ve o sabır artık son haddindeydi. Abdullah Gül'ün ve Türk Dışişleri yetkililerinin bu merkeze getirildiğini öğrendikten sonra artık tek düşündüğü bir açık yakalamak ve bu açığı olabilecek en uygun biçimde kullanmaktı. O hala bir askerdi ve buraya getirilen Türk politikacıları kurtarması gerektiğini biliyordu. Az önce bu fırsatı yakaladığını düşünmüştü. Kendisine bazı testler yapılacağını söyleyen bir doktor pek küçük ilacı getirip masanın üzerine bırakmıştı. Birazdan geliyorum diyerek odayı terk etmiş ve kapıyı da kilitlememişti. Bir süre bekledi Selçuk. Giden gelen olmadı. Belli ki doktor öğle yemeğine gitmişti. İş sırasında zamanı geldiğinde düzenli olarak öğle yemeğine giderlerdi. Merkez bu açıdan gayet rahat bir yerde ve kapıyı kilitlememişti. Selçuk bu kez şansını denemesi gerektiğini düşündü. Öğle zamanı her şey yolundaysa eğer izleme kameraları başındaki adamlar odalarında masalarda yemek yer ve pek de bakmazlardı kamera görüntülerine. Zaten çoğu kamera sadece korunma amacıyla konulmuş gibiydi. Bunu kendinde aralarındaki konuşmalarından duymuştu Selçuk. Uzun zaman içinde kelime kelime elde ettiği bilgiler onu merkezi en iyi tanıyan adamlardan birisi haline getirmişti. Bu merkez bir holü gördüğü zaman oradan gelenlerin konuşmalarına kulak kapardı ve adım adım kafasındaki her şeyi resmederdi. Artık nerelerde olduğunu çok iyi biliyordu. Aşağı yukarı merkezde çalışanların şu an itibariyle nerede olup nasıl davrandıklarını ve yaptıkları işi daha ne kadar süreyle yapmaya devam edeceklerini dedi. Belki sapmalar olabilirdi ama riski en aza indirecek kadar öğrenmişti işlerin dışlarını. Kendi üzerinde ne yaptıklarını ise asla tam olarak anlamamıştı. Verdikleri ilaçlardan sonra kendisine bazı spor antrenmanları yaptırıyorlar ve elde ettikleri sonuçları kaydediyorlardı. Bazı ilaçlardan sonra performansı düşüyordu Selçuk'un, bazılarından sonra ise artıyor gibi oluyordu. Ama doktorların onun söylediği bazı şeyler vardı. Genetik tasar yaptıklarını ve bu genetik tasarın sonuçlarını asla kendine söyleyemediklerini biliyordu. Ama bir denek olarak aşırı dayanıklı oluşuyor ve hemen hemen hiçbir ilacın kendisinden yanıt göstermemesi nedeniyle de kendisini çok sevdiklerini düşünüyordu. Ayağa kalktı, heyecanlanmıştı. Dizlerindeki dermanın azaldığını hissetti. Kapıya doğru gitti. Kolu aşağı indirince hafif bir tık sesi geldi kapıdan. Aralıktan dışarıya doğru baktı. Sevindi. Beklediği gibiydi. Etrafta kimsecikler görünmüyordu. Üzerindeki garip kıyafeti değiştirmesi gerekiyordu. Hemen hole gitti. Çıktı ve yürümeye başladı. Tavan köşelerindeki kameraların ölü bir şekilde kendisini kaybettiğini biliyordu. Hızlı olmalıydı. Evet. Eğer onu gören birileri olsaydı çoktan alarmın çalınmış olması gerekirdi. Evet. Koridor sonundaki kapı, camlı kapının açıldığı bir başka koridor ve sağa dönüş. En sonunda çamaşırhane var. Selçuk hızlı adımlarla aklından çizdiği harita doğrultusunda hareket ediyordu. Çamaşır odasını buldu. Hemen içeri girdi. Hepsini boşaltıp çamaşır torbalarını karıştırmaya başladı. Normal bir kıyafet ve hemen ardından bir doktor gömleği. Üzerine geçirdiği her şey tam olmamıştı ama idare ederdi. Şimdi ne yapmalıyım diye düşündü. Hemen çözüm bulup haritaya göre hareket etmeliydi. Çok çabuk olmazsa avantajı kaybederdi. Ama okyaydan çıkmıştı bir kere. Artık geri dönmemek üzere çıkmıştı odadan. Ölmek de umurunda değildi. Görevi kendisi belirlemişti ve sonuna kadar uğraşacaktı. Buraları karıştırmamalıyım diye düşündü. Havalandırmayı bozabilirdi mesela. Bir kere bozulduğunda bir tamirci getirilmiş ve doktorlardan birisi tamirciye havalandırma merkezini tarif ederken duymuştu. Aylar önce hem de. Ve öylesine net bir şekilde ezberlemişti ki bunu. Bunun için günlerce tekrar etmişti o tarifi. Şimdi beyninin içinde o tarifi yankılanışını dinliyordu. Hızla koridoru geç, sağdan aşağı dönen merdivenlerden in ve aşağıdaki katla sağa doğru git. En sonunda karşına çıkacak olan merdivenlerden in. Üçüncü kapıda sola bakanına git. Orası havalandırma merkezi. Selçuk bir dakika sonra havalandırma merkezindeydi. Dev havalandırma makinelerinin gürültüsünden başka bir şey duymak mümkün değildi. Ne yapmalıyım diye düşündü. Havalandırmayı kapatması demek insanları harekete geçmesi ve kendisine yakalanması demekti. Daha kötü ve karmaşa yaratıcı bir şey yapmalıydı. Odayı araştırmaya başladı. Şişeler içerisinde kimyasallar vardı. Birini alıp kokladı. Kolay tutuşabilir bir şeydi. Bu maddeyi ateşlerse ne yapacaktı? Yangın mı? Bu çok kolay olurdu. Hemen yangın söndürülür. Herkes alarma geçireceği için şanslı kalmaz. Daha tehlikeli ve etkili bir şey geldi aklına. O yangını odada çıkarmak, dumanını havalandırma vasıtasıyla bütün merkeze yaymak. Havalandırma dairesinin kapısını da kilitlerse onu durdurdukları zaman alacağından merkezi boşaltmak zorunda kalacaklardı. Ama acele etmezse havalandırmadan uzun duman Dışişleri Bakanlığı ve bürokratları da etkileyebilirdi. Kimyasal maddeyi yere döktü. Havalandırmadan giden sistemi havalandırmaya giden sistemi havaya dışarıdan değil daire içinden alır moda getirdi. Bunu bir bakıma kapalı devre havalandırma sisteminin devreye girmesi anlamına geliyordu. Uzun süre bu sistemin açık kalması oksijen miktarını düşüreceği için yine fark edilirdi. Şimdi sistem kapalı biçimde çalışıyordu. Havalandırma dairesinden dönüyor ve havayı çeviriyordu. Kimyasal maddeyi nasıl yakacağını düşünmemişti. Etrafına bakındı. Birkaç saniye sonra bile havanın ısınmaya başladığını hissedebiliyordu. Düşündüğünden de çabuk başlamıştı sistemin oksijen emmesi. Duvara dayalı bir demir parçası gördü. Onu alıp kimyasalı yere döktüğü noktadaki demir boruya vurmaya başladı. Ardı ardına denemeleri sonuç vermiyordu. En sonunda sıçrayan bir kıvılcım yerdeki maddenin ateş almasını sağladı. Alevler aniden yayılmaya başlamıştı. Simsiyah bir duman odaya dolmaya başlamıştı. Selçuk şiddetli bir öksürük tuttu. Hemen kimyasalın geri kalanını da ateşin üzerine döküp odadan dışarı çıktı. Dışarıdan kitleyip anahtarı üzerinde kırdı. Otomatik yangın söndürme sistemi devreye girene kadar yeterince duman olurdu binada. Abdullah Gül'ün odasını bulmalıydı. Bunu çok düşünmüştü. Hangisi olabileceğini. Aklında iki seçenek vardı. Koşarak üst kata çıkıp koridoru geçerken kötü bir kokun hızla havalandırmadan dışarı doğru sızmaya başladığını fark etti. Duman henüz görünmemişti ama bu aklından geçerken siyah bir duman tabakası gibi sis bir anda oluşmaya başladığını fark etti. Her şeyin çok hızlı gelişeceğini hissediyordu. Çabuk olmazsa kurtarmaya çalıştığı insanı kendi elleriyle dumana maruz bırakmış olacaktı. Aklındaki odalardan birisinin kapısına gitti. Tabii ki tekmelemeye çalıştı. Kapıyı bir doktor açtı. Şimdi içinde Selçuk'a bakıyordu. Selçuk odalardan birisini ile karşılaşınca ne diyeceğini bilemedi. Çok şaşırdı. Sonra aklına geleni söyledi. Doktor, yangın var. Size haber vereyim dedim. Doktor şokun etkisi için Selçuk'un söylediğini ne kadar mantıksız olduğunu anlamadı. Durumu idrak edene kadar hayatını almadığı kadar sert bir davranışı almıştı, kafasından yere yığıldı. Selçuk içeriye girdi. Artık duman kokusu dolmaya başlayan odaya baktı. Koridorlara ayak sesleri duyuyor. Öğle yemeği tam bir şoka dönüşüyordu. Bunun nasıl yaptığını düşünüp şaşırdı ve sevindi. Sabrı işe yaramıştı. Odanın içinde bir adam oturuyordu. Sürekli yere bakıyordu. Selçuk adamın yanına gitti. Bu adam Dışişleri Bakanı değildi. Bürokratlardan birisi olmaydı. Hali kötü görünüyor durumu. Lütfen benimle gelin dedi ve kolundan tutup kaldırdı. Hasan Bey'di bu. Zihni yapısı çok hasar görmüştü. Maruz kaldığı zihin kontrol çalışmalarının bütün yatkilerini taşıyordu. Selçuk'a direndi önce ama sonra duman etkisiyle içgüdüsel olarak arkadaşı ve onunla yürümeye başladı. Diğer kapıya kilitler açıktı. Birileri odaya girmişti. Diğer konuklarını kurtarmak için kapıyı açıp öylece bırakmışlardı. Dışarı çıkmasına yardımcı olmaya çalışıyordu. Koridorlarda görüş bir hayli azalmıştı. Hasan Bey öksürmeye başlayınca içeridekiler ona doğru yöneldiler, panikteydiler. Kontrol kalkmış gibiydi merkezde. Birilerinin havalandırma dairesine doğru koştuğu duyuluyordu. Yangın söndürme sistemi çalışmıştı ve her yerden sular püskürtülüyordu. Bu durumu daha da kötüleştirdi. Su ve duman görmeyi, nefes alıp vermeyi daha da zorlaştırmıştı. Selçuk bu fırsattan faydalandı. Odaya daldı. Gül'ü odadan çıkarmak isteyenlere saldırdı. Ne olduklarını şaşırmışlardı. Doktor kıyafetli birisinin saldırısına uğruyorlardı. Selçuk hiç acımadan yere yıktı adamları. Selçuk adamlarla boğuşurken başını çarpmıştı. Gül'ü yardımıyla ayağa kalktı. Evet efendim, ben Selçuk Türk askeri. Gül'ün gözleri doldu bir an. Bir an önce buradan çıkmalıyız bakanım. Tamam oğlum. Hasan Bey iyi değil. Ben onu tutarım. Sen diğer bürokratlara bak. Şu aşağıdaki odada tutuluyorlar. Baş üstüne efendim. Abdullah Gül Hasan Bey'i kolundan tutup çıkartırken Hasan Bey hala ne olduğunu anlayamamış gibi hareket ediyordu. Selçuk odayı terk etti. Bir anda dumanların arasında kaybolmuştu. Kapının kırılma sesi duydu. Gül sonra boğuşmalar ve bir silah patlama sesi ne olduğunu anlayamadı. Kimin vurulduğunu bilmiyordu. Ancak bir dakika sonra Selçuk peşine diğer bürokratlar dumanların arasında çıkmıştı. Birisinin kolu kanıyordu. Mermi onu sıyırmış olmalıydı ama silahlı Selçuk aldığına göre silahın sahibinin artık sorun yaratma ihtimali kalmamıştı. Selçuk nereye doğru gitmeleri gerektiğini çok iyi biliyordu. Bir yangın tatbikatında açık olan kapıların nerede olduğunu da hemen aklındaki haritaya devreye soktu. Koridorlar artık nefes alınabilecek yerler değildi. Koşuşturmalar artmıştı. Havalandırma dairesindeki kapısı kırılmaya çalışılıyordu. Demir kapının kırılması kolay olmayacaktı ama kırılırsa bile yangın söndürmek için işe yaramazdı. Dumanın tahliye edilmesi için hayli uzun bir zaman gerekiyordu. Koridorları takip edip en alt kata doğru inmeye başladılar. Sonra büyük jeneratörlerin olduğu geniş bir deponun kapısına geldiklerinde güvenlik görevlileriyle karşılaştı. Selçuk mermileri üzerlerine boşalttı. Onlar da ateş etmiş ve Selçuk'u vurmuşlardı ama yaralıydı. Yürüyebilirdi. Birbirlerine tutunarak onu takip ettiler ve sonunda geldikleri geniş odada da bir çeşit depo yandırıyordu. Burası dışarıdan gelen hassas aletlerin ve ilaçların tutulduğu depoydu. Doğrudan dışarı açılan bir kapısı olmalıydı. El yordamıyla duvarları yoklayıp en sonunda kapıyı buldular. Selçuk yine şarjörü takıp kilidi ateş etti ve kapı bir anda açıldı. Hepsi kendilerini dışarı attılar ve bir anda açık havaya çıkmak tuhaftı. Özellikle Selçuk için çok acı vericiydi. 2 yıldır gün yüzü görmemişti çünkü. Güneş ışınlarını görmek, taze oksijeni almak bir anda gözleri karardı, bayılacak gibi oldu. Abdullah Gül tuttu kolundan. Hemen buradan uzaklaşmalıyız dedi Gül. Başını sallayadı Selçuk. Yarı çöle doğru koşmaya başladılar. Merkezin arkasındaydılar. Dışarıdan bakıldığında son derece modern ve sıradan bir üniversite araştırma birimi gibi duruyordu. Pek fazla güvenlik yoktu. Selçuk bir anda aslında içeride uygulananların ve sistemin de yapılmaya çalışılanların bir şeyin parçası olduğunu anladı. Aslında hiç de düşündüğü gibi kale gibi bir merkezde bilinmez bir yer değildi. Son derece sıradan bir yerdi ama öyle şeylerle inandırılmıştı ki burasının aslında o fevkalade bir yer olmadığını aslında akıllardan geçiremezlerdi. Bu kadar zamanda istese çoktan kaçabileceğini düşündü ama zihnine öyle bir imge, öyle bir düşünce yerleştirmişlerdi ki aslında bunca zamandır bu binanın içindeyken kendi zihninde yarattığı hapishanenin içinde kapalı kaldığını anladı. Binadan hayli uzaklaşmışlardı ama girişin önünde yaşanan paniği görebiliyorlardı. Bürokratlardan birisi öksürerek cebinden bir şey çıkardı. Abdullah Gül'ü uzattı. Hepsi çok şaşırdı. Nedir bu? Efendim, Selçuk'un silahını elinden aldığım adamın cebindeki düşmüştü. Ben de alıp cebe attım. Selçuk akan kanını bastırmaya çalışarak bürokratın uzattığı cep telefonuna baktı ve gülümsedi. Şu an tek ihtiyacımız olan şeyi alıp cebine attığını mı söylüyorsun? Başını salladı bürokrat. Her şey çok yorgundu ve merkezdeki görevliler artık binaya doğru değil etrafı bakınmaya başladığını görmüşlerdi. Fazla mermileri yoktu. Onları aramaya başlarlar. Bulurlarsa yaşamaları da imkan olmazdı. Çünkü teslim olmak gibi niyetleri yoktu. Ancak yavaş yavaş peşlerine düştüklerini gördüler. Elleri silahlı insanlar merkezin dışına doğru her çıkıntıya bakarak ilerliyorlardı. Kendilerini bulmaları fazla zaman almazdı. Hareket etmeliydiler. Görünmemeye çalışarak harekete geçtiler. Çalılar ve kaya parçaları içinde siper ediyorlardı. Çok fazla ilerlemeyeceklerini anladılar. Bulundukları oyunun içine girdiler. Abdullah Gül bir numara çevirip telefonu kulağına götürdü. Başbakanım selamlar, karşısındaki Tayyip Erdoğan olduğumu anladılar o zaman. Kulak kapat. Başkanım evet iyiyiz hepimiz. Bizi garip bir yere kapatmışlar. Texas'ta bir yer. Yerini tam bilmiyorsam araştırma merkezi gibi. İyiyiz efendim. Fazla zamanımız yok. Bizi arıyorlar. Evet başkanım gerçekten iyiyiz. Ama bir an önce Ramsey'le bağlantı kursanız iyi olur. Bizi burada kurtarmalısınlar. Dikkat etsinler. Hep silahlı bu adamların. Telefonu kapattı. Artık iyi olmalıydılar. Cep telefonu çaldı mı yine? Merhaba bakanım. Arayan Maliye Bakanıydı. Evet iyiyiz. Allah'a şükür. Ama işte silahlı adamlar var peşimizde. Bizi arıyorlar. Çok teşekkürler. İnşallah. İnşallah. Telefonu kapattı. Selçuk karşıdan gelen adamların kendilerinin bulunduğu oyunun tam önünde geçeceğini anlayışı diğerlerini işaret edip iyice el atmalarını istedi. Mert, Deniz ve Tres yola çıkalı çok fazla olmamıştı. Deniz çok sessizdi. Tracy de konuşmuyordu. Mert ise bir şeyler mırıldanıyordu. Ne yapmayı planladığını bana söylemek ister misin? Mert, hayır Deniz. Sen bunu bilgiden nereden aldığını söylemezsen ben de sana ne yapmayı düşündüğümü söylemeyeceğim. Ama bu çok çocukça olabilir. Hatta oraya sen ve Tracy'nin beraber gitmenizi istiyorum. Ne? Allah'ım çıldırdın mı ya sen? Sen ne yapacaksın? Bir şey yapmaya karar verdim. Başka bir yol yok açıkçası. Bak Mert, saçmalama. İşte bütün gizli girişleri buldum. İçeri girip halledeceğiz. Deniz, bazı şeyler değişmiş olabilir. Sen sadece senin kaynaklarına güvenmek zorunda değilim. Güvenebilirsin bana ama bana çok baskı yapıyorsun. Bundan nefret ederim. Sakın bir daha baskı yapma bana. Eğer bunları söylerken çok sinirlenmişti. Köpürüyordu adeta. Arabayı yolun kenarına çekti. Sen ve Tracy şimdi yola devam edin. Oraya geldiğinizde güvenli bir alanda beni bekleyin. Peki, sizin oraya geldiğini nasıl anlayacağız? Mert merak etmeyin, anlayacaksınız. Mert Tracy'ye bakıp göz kırptı. kendisine güvenmesini istiyordu. Öyle de yapacaktı Tracy. Deniz ve Tracy yol boyunca hiç konuşmaları, ikisi de birbirinin aklından neler geçtiğini merak ediyordu. Daha da önemlisi Mert'in ne yapacağını merak ediyorlar. Tayyip Erdoğan Ramsey öldüğünde bir süredir görüşmemişti. Abdullah Gül Arşı telefonundan bahsetti. Onu ve Suudi çöllerindeki operasyonun sona ermiş olmasının duyduğunu memnuniyetini iletti. Ramsey ilk görüşmeye göre daha sakindi. Sonra eli onu Kukla hükümetinin kutsal topraklarında geçirmek suretiyle dünyayı büyük bir karışıklığa sokma planı sekteye uğramış olması onu nispeten de olsa rahatlatıyordu.